4. Bölüm Kur'an ve Canlılar. Bundan daha birkaç yüzyıl önce canlılar dünyasında olsa olsa on binlerce tür olabileceği tahmin ediliyordu. Fakat canlılar dünyasının sandığımızdan çok daha zengin olduğu, inanılmaz derecede enteresan özellikleriyle milyonlarca türün mevcut olduğu anlaşıldı. Kur'an hem evrene hem dünyamıza gözlerimizi çevirtip bizi düşündürdüğü gibi bitkisiyle, hayvanıyla, insanıyla, canlılar dünyasına da gözlerimizi çevirtip bizi tefekküre teşvik etmektedir. Kur'an'ın evrendeki ve dünyadaki olgulara atıflarında olağanüstü incelikler olduğu gibi canlılar dünyasındaki olgulara atıflarında da olağanüstü incelikler mevcuttur. Kitabın bu bölümünde Kur'an'ın canlılar dünyası ile ilgili anlatımlarındaki harika ifadeleri ele alacağız. Teleskopların geliştirilmesiyle uzayın derinlikleriyle ilgili gizemleri çözdüğümüz gibi, mikroskopların geliştirilmesiyle canlılarla ilgili gizemleri çözdük. Örneğin Kur'an'ın birçok yerinde atıf yapılan insanın ana rahmindeki gelişimi mikroskopların, mikrokameraların geliştirilmesiyle çok detaylı bir şekilde anlaşıldı. Bunun neticesinde ise Kur'an'daki konuyla ilgili anlatımlarda hiçbir yanlış olmadığı gibi, Kur'an'ın vahyedildiği 7. yüzyıldaki tüm medeniyetlerin birikimiyle söylenmesi mümkün olmayan birçok ifadenin Kur'an'da mevcut olduğu anlaşıldı. Bu bölümde Kur'an'ın canlılar dünyasıyla ilgili anlatımlarından yola çıkarak, neden Müslümanım sorusuna cevabımın gerekçelerini sunmaya devam edeceğim. Nefes almaya başlamak ve sabah. Kur'an'ın şu ayeti nefes almayla sabah vakti arasında bağlantı kurmuştur. Tekvir suresi 18 ve nefes almaya başladığı zaman sabah. Nefes almayla sabah vakti arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır? Nefes aldığını gözlemlediğimiz insanlar ve hayvanlar hem gündüz hem gece hem uyanık hem de uyku halinde nefes almaktadırlar. Fotosentezden habersiz birisi için sabah vaktinde nefes alma olgusu açısından hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Oysa sabah vaktinde güneş ışıklarının dünyaya ulaşmasıyla fotosentez başlar. Bitkiler fotosentezi güneş ışığı sayesinde gerçekleştirirler. Fotosentez, varlığımızı mümkün kılan olgular listesinde önemli bir yere sahiptir. Biz ve daha birçok canlı nefes alırken oksijen alıp karbondioksit veririz. Bitkiler fotosentez sürecinde karbondioksit alıp oksijen verirler. Fotosentez, karbondioksitin alınıp oksijenin verildiği bir solunum sürecidir ve bizim solunum yapabilmemiz için varlığı şarttır. Bitkiler fotosentezle hem oksijen üretirler hem de güneş ışığını kimyasal enerjiye çevirirler. Bitki yenildiğinde bitkinin içinde depolanan, ışıkla bize ulaşan güneşin enerjisi de alınmış olunur. Hayvansal veya bitkisel gıdalar yenildiğinde fotosentez yoluyla güneşten gelmiş olan enerji alınıp hücrelerimizin dokularında kullanılır. Eğer bitkiler sürekli karbondioksit yaymamıza karşılık fotosentez sürecinde oksijen üretmeselerdi var olamazdık. Işıkla gelen güneşten enerjiyi fotosentez sürecinde depolamasalardı da var olamazdık. Kimyada gösterildiği haliyle fotosentezin formülü şöyledir. Kur'an'ın 7. yüzyılda vahyedildiğini hatırlayalım. Peki biz insanlar var olmadan önce var olan fotosentezin varlığını ne zaman keşfettik? 1733'te Joseph Priestley'in yaptığı deneyler, bitkilerin havayla ilişkisi açısından önemlidir ama hala fotosentezin ortaya konulduğu söylenemez. 1770'te biyolog ve kimyacı Jean Ingenhous, bitkilerin oksijen üretmek için güneş ışığını kullandığını ifade etti. 1796'da İsviçreli botanist ve din adamı Jean Senebier, bitkilerin güneş ışıklarıyla beraber karbondioksiti kullandığını ve oksijen açığa çıkardığını ifade etti. 19. yüzyılın başlarında Nicolas Theodore de Saussure, bitkilerin gerçekleştirdiği süreci daha detaylı ortaya koydu. 1840'da Alman fizikçi Julius Robert Mayer, bitkilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirdiklerini ifade etti. Fotosentezle ilgili detayların ortaya konulmasında başka bilim insanlarının katkıları da oldu. Kur'an'ın vahyedilmesinden 1000 yılı aşkın bir zaman sürecinin sonunda birçok bilim insanının çalışmalarının birleşmesiyle fotosentez keşfedildi. Bu tarihten önce bilim dünyasında güneş ışıklarıyla solunum arasında bir ilişkinin varlığından bahsedilmemiştir. Fotosentez karanlıkta gerçekleşmez. Ayette ifade edilen sabah vaktinde güneş ışıkları dünyamıza ulaşır, fotosentez başlar ve oksijen bitkiler tarafından dışarı verilmeye başlar. Gerçekten de sabah vakti ve nefes alma arasında ilişkinin kurulması olağanüstüdür. Hazreti Muhammed'in döneminde bunun bilindiği iddiasının ciddiye alınacak bir yönü yoktur. Kur'an'daki bu kitapta dikkat çekilen diğer olağanüstü ifadelerle beraber bu ifadenin de kafadan atmayla, kelimelerin yan yana rastgele bir şekilde getirilmesiyle ifade edildiklerini söylemekse büyük insafsızlık olacaktır. Dişi arılar. Şöyle iki soru soralım. Birincisi, Kur'an'da en özel yeri olan hayvan hangisidir? İkincisi, dünyamızda en özel yeri olan hayvan hangisidir? Bu iki soruya cevap vermek için öncelikle hangi kriterle Kur'an'da en özel yeri olan hayvanı seçtiğimizi ve daha da zor olarak dünyadaki milyondan fazla sayıdaki hayvan türünden hangi kriterle en özel yeri olan hayvanı seçtiğimizi ortaya koymamız gerekir. Elbette ortaya konulan kriterlerin zorlama kriterler olmaması önemlidir. Kur'an'da bazı hayvanlar anlatılırken asıl odaklanan o hayvanın kendisi değildir. Örneğin Bakara suresinde bir ineğin kesilmesiyle ilgili olay anlatılırken ayetteki odak konusu ineklerin özellikleri değildir. Asıl odakta olan o hayvanı kesecek olan insanların davranış şekilleridir. Veya bir sonraki başlık altında ele alınacak Ankebut suresinde örümcek bir benzetmenin unsuru olarak kullanılmaktadır. Asıl odak noktası Allah'ı bırakıp başkalarını dostlar edinenlerdir. Nahl suresi 8. ayette atların, katırların, eşeklerin, binek hayvanı ve süs olarak yaratıldığı geçerken hayvanların özelliklerinden bahsedilmektedir. Burada birden çok hayvanın özelliklerinden bahsedilmekte ve tek ayette bunlara dikkat çekilmektedir. Fakat arılardan bahseden Nahl suresinin 2 ayetinde sadece arıların yaptıklarına odaklanılmaktadır ve 2 ayet boyunca arıların yaptıklarından bahsedilmektedir. Kısacası Kur'an'da en uzun şekilde yaptıkları anlatılan hayvan arıdır. Bu kriter açısından arının Kur'an'da en özel yeri olan hayvan olduğunu söyleyebilirim. Arıların anlatıldığı Kur'an ayetleri şunlardır. Nahl suresi 68. Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Onların karınlarından renkleri çeşitli bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. Şimdi cevabı daha zor gözüken dünyamızda en özel yeri olan hayvan hangisidir sorusuna geçelim. Arıların bal üretmesi, yunusların radarı, ateş böceklerinin ışık üretmesi ve daha yüz binlerce canlının özellikleri çok muazzam detayları olan, birbirlerinden çok farklı, birbirleriyle önem açısından mukayeseleri pek mümkün gözükmeyen hayvan özellikleridir. Bu yüzden ilk bakışta dünyada en özel yeri olan hayvanı tespit etmek zor görünmektedir. Fakat şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Hangi hayvan dünyadan eksilirse canlılar dünyasının en çok zarar göreceğini düşünelim. Hayvanları özellikleri açısından önem sırasına koymak mümkün gözükmese de, hayvanların canlılar dünyasında oynadıkları rolün önemi, kriteri açısından en özel yeri olan hayvanı tespit etmek mümkündür. Eksikliği canlılar dünyasına en çok zarar verecek hayvan hangisi ise, dünyamızda en özel yeri olan hayvanın o olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada en özel yeri olan hayvanı bulmak için bundan daha iyi bir kriter düşünemiyorum. Arılar, bitkilerin polenlerini birbirine aktararak birçok bitkinin üremesini sağlarlar. Bu husus, 18. ve 19. yüzyıllardaki çalışmalarla keşfedilmiştir. Başka canlılarda bitkilerin tozlaşmasını sağlamaktadır ama bu hususta arılara yaklaşabilecek bir canlı mevcut değildir. Arıların yok olduğu bir senaryoda birçok bitkide, meyvede, bu bitkilere yaşamları bağlı olan hayvan türleri de yok olacaktır. Arıların yok olmasının insanlığın yok olmasını getireceği şeklinde ifade edilen sözler abartılı olsa da, başka hiçbir hayvanın doğadan eksilmesinin başka canlıların yok olmasına bu kadar yüksek derecede sebep olmayacağı çok rahatlıkla söylenebilir. Kur'an'ın fonksiyonlarını en uzun şekilde anlattığı hayvanın dünyada en önemli fonksiyona sahip hayvan olması sizce tesadüf mü? Tek bir kitapta bu kadar tesadüf fazla değil mi? Kovandaki bütün yükü yüklenen işçi arılar 6-7 hafta kadar yaşarlar. Bu kadar kısa yaşayan bu arılar doğuştan kovandaki muazzam iş bölümünde üzerlerine düşen vazifeyi çok iyi bilirler. İnce bir matematik hesapla kovan inşa etme, çiçeklerden bal yapımı için malzeme toplama, danslarla yön tarif etme, uzun mesafeleri kaybolmadan kat etme, kovanı kurma, temizleme, koruma ve bal yapma gibi birçok hususta işçi arılar muhteşem yeteneklerini sergilerler. Arılar birçok yönleriyle Allah'ın yaratmasındaki harikalıkların delilleridirler. Alıntılanan ayetlerde bal arılarının yaptıklarını anlatırken fiilin dişi formu kullanılmaktadır. Arapçada fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilir. Arıların yaptıkları anlatılırken fiilin dişi formunun kullanılması, Kur'an'ın saydığı eylemleri dişi bal arısının yaptığını göstermektedir. Bu yüzden ayeti dişi bal arısı diye çevirmek daha doğrudur. Bu ayetlere göre şu üç vazifeyi dişi bal arısı yapmaktadır. 1. Kovan inşa etme. 2. Doğada bal özünü toplama. Ve 3. Bal yapmak. Gerçekten de bu faaliyetlerin hepsini sadece ve sadece dişi olan işçi bal arıları yapmaktadırlar. Erkeklerin tek görevi kraliçe arıyı döllemektir ve Kur'an'da sayılan vazifelerin hiçbiriyle erkek bal arılarının bir ilgisi bulunmamaktadır. Kur'an'ın indiği dönemde insanların kovan içindeki iş bölümünün detaylarından, işçi bal arılarının dişi olduğundan, kovanı inşa etmenin, bal yapmak için çiçek özü toplamanın ve bal yapmanın dişi arıların görevi olduğundan haberleri yoktu. Bu yüzden Kur'an'ın kovan inşa etmek, bal özü toplamak ve bal üretmek gibi faaliyetleri sayarken bunları dişi arıların yaptığına dikkat çekmesi ve erkek arıları bu görevlerden dışlaması Kur'an'ın sayısız inceliklerinden birisidir. Aynı Nahl suresinin 66. ayetinde çiftlik hayvanlarının karınlarından bahsedilirken erkek takısı kullanılmıştır. Fakat arıların karınlarından bal çıkmasından bahsedilirken sadece dişi arılar bal yaptığı için dişilik takısıyla karınlarından denilmiştir. Kur'an'ın ifadelerinde rastgelelik yoktur. Kur'an'da bir fiilin dişiliğe göre mi, erkeğe göre mi çekileceği konusundaki tercih bile çok yerindedir. İşçi arıların basit gözlemle dişi olduklarını anlamak mümkün değildir. Arıları yumurtlayan, kovanda çok özel bir yeri olan ve diğer arılardan daha iri olan kraliçe arının bile ancak Kur'an vahyinden 1000 sene kadar sonra dişi olduğu anlaşılabildi. Fahreddin Razi, ünlü tefsirinde arıların cüssece büyük liderlerinden erkekmiş gibi reis diye bahsetmiştir. Dişi olduğunu bilseydi, sonunda dişilik takısıyla reise derdi. Ancak 1670'lerde Hollandalı biyolog Jan Swammerdam otopsiyle kraliçe arının yumurtalıklara sahip olduğunu, yani dişi olduğunu gösterdi. Bundan önce bu arı erkek sanılıyor ve kral arı olarak anılıyordu. İşçi bal arılarının dişi olduğu ise bu buluştan daha da sonra 1700'lerde tespit edilmiştir. Bu tespit hayvan yumurtalıklarının tanınabilmesi sayesinde mümkündür. Sıradan bir insanın büyüteç olmadan yapacağı bir otopsiyle bu buluşu yapması mümkün değildir. Fakat Hz. Muhammed'in yaşadığı 7. yüzyılda bu tespiti yapmayı sağlayacak optik araçlar mevcut olmasa da bu ifade Kur'an'da yer almıştır. Buna da tesadüf diyeceklere tekrar tekrar sormalıyız. Tesadüfün bu kadarı da fazla değil mi? Bu tip ifadeleri rastgelelikle açıklamak insafsızlık değil mi? Dişi örümceğin evi. Kur'an'da bazı mesajlar benzetmeler üzerinden verilmektedir. Bu benzetmeler dikkatle incelendiğinde birçok inceliğe tanık oluruz. Dişi örümcekle yapılan şu ayetteki benzetme buna örnektir. Ankebut Suresi 41. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu dişi örümceğin durumu gibidir. Dişi örümcek bir ev edinir, elbette evlerin en çürüğü örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Arapçada kelimelerin dişi ve erkekleri farklıdır. Ayrıca fiillerin erkeğe ve dişiye göre çekimleri farklıdır. Ayette gerek ankebut kelimesinin dişililik takısına sahip olup dişi örümcek anlamına gelmesi, gerekse fiillerin dişiye göre çekimlerinin yapılmasıyla dişi örümceğe dikkat çekildiği anlaşılmaktadır. Bu ayetteki dişilik vurgusunda da müthiş bir incelik vardır. Hayvanlar üzerine yapılan araştırmalarda örümceklerle ilgili çok ilginç saptamalar yapıldı. Öncelikle örümcek türleri içinde evi yapanlar, yani ağ örenler genelde dişilerdir. Erkekler genç yaşlarda ağ örseler de ilerleyen yaşlarda ağ örme işi tamamen dişilere kalır. Bu da gösteriyor ki Kur'an'daki dişilik takılarının incelenmesinden bile alınacak dersler vardır. Kur'an'ın vahyedildiği 7. yüzyılda örümceğin ağını örmesiyle ilgili olarak dişiyle erkek örümcekler arasındaki bu farkı hiç kimse bilmiyordu. İncelediğimiz ayet bizi Allah'ı unutup da Allah'tan başka dost edinenlere karşı uyarmaktadır. Allah'tan başka dostlara sığınanlar ufacık bir temasta bozulan örümceğin evi gibi güvenilmez bir yere sığınmışlardır. Örümceğin evi ufacık bir çarpma ile bozulacak kadar çürüktür, fakat bu evin yapımında kullanılan iplikler kendi kalınlığındaki çelik telden daha dayanıklıdır. Ayrıca dişi örümcek kendi türünün erkeğini bile hiç acımadan öldürdüğü için dişi örümceğin yaptığı yuva hüsranla neticelenen girişlerin olduğu bir evdir. Canlı türleri genelde evlerini sıcaktan, soğuktan, düşmanlardan ve her türlü zarardan korunmak için inşa ederler. Oysa örümcek evini yok etmek, zarar vermek, evine yanlışlıkla uğrayanları yemek için inşa eder. Bu ev hem rahatça bozulduğu için güvenilmezdir, hem de ziyaretçilerinin ölümüne sebep verdiği için eve girenler için güvenilmezdir. Allah'tan başka dostlar edinme her yönüyle hüsran olduğu gibi bu evde hüsranların yaşandığı bir evdir. Bu güzel örneğin verildiği ayetten iki sonraki ayetin ifadesi de ilginçtir. Ankebut 43. Bu tip örnekleri insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez. Peygamberimizin dönemindeki bir insanın veya insan topluluğunun evrenin genişlediğini bilebilmesi, denizlerin altındaki karanlığı ve dalgaları tespit edebilmesi, örümceğin dişisinin ve erkeğinin yaptıklarını ayırt edebilmesi mümkün değildi. Hele hele birbirinden çok farklı alanlardaki tüm bu açıklamaların hepsinin birden yapılması hiç mi hiç mümkün değildi. Kur'an'ı indiren, hem evreni genişleten, hem denizleri oluşturan, hem doğayı arısıyla, örümceğiyle yaratan olduğu için tüm bunların 1400 sene önce nasıl açıklanmış olduğunu anlamak İslam inancı açısından hiç de zor değildir. Tüm bunlar bize Kur'an'ın iddiası olan, Kur'an'ı indirenin, evreni yaratan Allah olduğu iddiasının ne kadar doğru olduğunu onaylamaktadır. Görüldüğü gibi Kur'an'ın olağanüstü ifadeleri birçok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Fakat birçok inkarcı Allah'ın gönderdiği mesajlara tarih boyunca inatla karşı çıkmışlardır. Kur'an böylesi karşı çıkışlara bizi hazırlamaktadır. Araf suresi 132. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne delil getirirsen getir, biz sana inanmayacağız. Karışımlı sıvının bir damlacığı. Kur'an'ın birçok ayetinde insanların meniden, anne rahmindeki aşamalardan doğumlarına kadar geçirdikleri süreçler dile getirilir. Böylece acizliğimizi, katkımız olmayan, birçok detaylara sahip süreçlerin sonunda var olduğumuzu hatırlarız. Bu süreçler anlatılırken, Kur'an'ın vahyedildiği dönemdeki bu süreçlerle ilgili yanlış inançların hiçbiri Kur'an'da yer almaz. Buna karşın Kur'an'ın vahyedildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan birçok bilgi ayetlerde mevcuttur. Bu bilgilerin birçoğuna mikroskobun icat edilmesi ve geliştirilmesiyle ulaşılmıştır. Bu ve bundan sonraki iki başlıkta bu konuya odaklanacağım. Peygamberimizin döneminde de insanın meniden yaratıldığı biliniyordu. Fakat meni yapışkan ve tek düze bir sıvı olarak gözüküyordu. Meninin birçok salgıdan oluşan bir karışım olduğu bilinmiyordu. Oysa şu ayette insanın karışımlı bir damlacık sudan yaratıldığı ifade edilmiştir. İnsan suresi 2. Gerçekten de insanı karışımlı bir damlacık sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. Mikro kameralarla ve gelişmiş mikroskoplarla insan vücudundaki süreçler keşfedilince, sıradan bir sıvı olarak nitelendirdiğimiz meninin aslında vücudun birçok salgı bezinden gelen maddeleri içinde barındıran bir karışım olduğu anlaşıldı. Erkeklik bezlerinden, tohum keseciklerinden, prostattan ve idrar yollarına bağlı salgı bezlerinden gelen maddeler birleşerek meniyi oluştururlar. Meninin analizi yapılırsa, prostaglandinler, flavinler, askorbik asit, ergotioneyn, fruktoz, fosforilkolin, kolesterol, fosfolipitler, fibrinolozin, çinko, asit fosfataz, hyaluronidaz ve spermler gibi birçok maddenin karışımı olduğu görülür. Bu karışımlı sıvının çok ufak bir parçası, kompleks bir biyolojik yapı olan kadın yumurtasıyla da bir karışım oluşturur ve anne rahmindeki birçok evrenin sonucunda çocuk meydana gelir. Peygamberimizin döneminde ve bundan 1000 yıl sonrasında bile anne rahmindeki oluşum evrelerimiz ve cenini oluşturan ham maddenin ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Bazıları sadece erkek sıvısını, bazısı kadın yumurtasını, bazısı ikisini beraber, bazısı kadının aybaşı döneminde gelen kanı ceninin ham maddesi olarak nitelendiriyorlardı. Kur'an'da insanın meninin hepsinden değil bir damlacığından yaratıldığına dikkat çekilir. Peygamberimiz döneminde çocuğun neden oluştuğu belirlenemediği için meninin sadece bir parçasından oluştuğunu ifade edecek bilimsel bir tespit de yapılmamıştı. Kıyamet Suresi 36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi dökülmüş menide bir damlacık değil miydi? Kur'an'da açıkça meninin ve damlacığın ayrıştırılmış olması önemlidir. Arapçada nutfe kelimesi, boşalan kovanın dibinde kalan çok küçücük su parçacığını ifade etmek için de kullanılır. Tek bir boşalmada erkek menisiyle 10 milyonlarca sperm dışarı çıkar. Dişi yumurtayı bu 10 milyonlarca spermden sadece birisi dörler. İnsanı oluşturan zigot, meninin içindeki 10 milyonlarca hedefe doğru yüzen spermden, hedefe ulaşıp yumurtayla birleşen tek bir spermden ve kadın yumurtasından oluşur. İnsanın meninin hepsinden değil sadece özünden yaratıldığını ifade eden şu ayette bu konuda önemlidir. Secde Suresi 8. Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi. İlginç bir şekilde hepimiz 10 milyonlarca yüzücüyü hayatımızdaki ilk yarışta geride bırakmış yüzücüleriz. Menideki sıvıların rastgele bir parçacığından değil, meninin içindeki spermlerden, onların içinde de büyük bir yarışın şampiyonundan yaratılmaktayız. Hepimizin başlangıcı, böylesine ilginç bir süreçle seçilmiş bir özdür. Şu anda bu yazıyı okuyabilmemiz de, tüm hayatımızda yaşadığımız süreçlerde bu yarışı kazanmamız sayesindedir. Şu ayette cinsiyetin oluşumundan bahsedilme tarzı da ilginçtir. Necm Suresi 45. Gerçekten de o, erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Akıtılan meninin bir damlacığından. Günümüzde hala bazı erkeklerin veya erkek ailelerinin kadınları erkek çocuk doğurmadıkları için kınadıklarına tanık olmaktayız. Bu, kadınların çocukların cinsiyetini belirlediğini sanan yanlış görüşten kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bilim çevrelerinde bu yanlışa düşülmese de, bilim insanları da yakın tarihlere kadar çocuğun cinsiyetini anneden gelen yumurtayla babadan gelen spermin eşit katkıyla oluşturduklarını sanıyorlardı. Oysa çocuğun cinsiyetini spermden gelen materyalin belirlediği, bilim çevrelerinin yakın tarihlerde keşfettiği bir bilgidir. Peygamberimizin vefatından 200 yıl kadar sonra yazılan bir kitaptaki şu izah, o dönemin insanların cinsiyetin belirlenmesini nasıl anladıklarını göstermektedir. Erkeğin suyu beyazdır. Kadının suyu ise sarıdır. İkisi birleşir ve erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse çocuk erkek olur. Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk kız olur. İnsanın genetik şifresi her hücrede bulunan 46 tane kromozomdadır. Bu kromozomlardan 2 tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkeklerdeki kromozomlar XY olarak, kadınlardaki kromozomlar XX olarak tanımlanmaktadır. Kadında yumurtlama anında ikiye ayrılan kromozomların her biri X kromozomu taşır. Erkekte ise spermlerin kimisi X, kimisi Y kromozomlarını içerir. Erkekteki X kromozomu kadının yumurtasındaki X kromozomuyla birleşirse çocuk kız, erkeklerdeki Y kromozomu kadının yumurtasındaki X kromozomuyla birleşirse çocuk erkek olur. Çocuğun erkek veya kız olması spermden X veya Y'den hangisinin geleceğine bağlıdır. Kur'an'ın 1400 yıl önce işaret ettiği bu bilgi çok yakın bir döneme kadar bilinmiyordu. Bu bilgi bir ironiyi de beraberinde taşımaktadır. Kadınlar yüzyıllarca çocukların cinsiyetleri yüzünden kınanmışlardır. Bilimin keşfi hem ayetteki inceliği ortaya çıkardı hem de kadınlara yanlış bilgiden dolayı yapılan zulmü gözler önüne serdi. Anne rahminde gerçekleşen süreçler hakkında ansiklopedi yazılacak kadar detaylara sahip muazzam oluşumlardır. Bu süreçler üzerine tefekkür etmek, hem yaratıcımızın sanatını hem de kendi acizliğimizi anlamak açısından değerlidir. Bu yüzdendir ki Kur'an'da birçok yerde anne rahmindeki süreçlere gözlerimiz çevrilmiştir. Bu süreçlere gözlerimiz çevrilirken Kıyamet Suresi 36. ayette insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor diye sorulması, tüm bu süreçleri yaratanın, insanın yaptıklarından haberdar olduğunun ve onu başıboş bırakmayacağının ifade edilmesi de önemlidir. Rahim duvarına asılma. Meninin içindeki sperm de, spermin yumurtayla birleşmesini ifade eden zigot da, damlacık ifadesiyle çevrilen Arapça nutfe kelimesine karşılık gelmektedir. Zigot, anne rahmine düştüğünde ancak mikroskopla görülebilecek çok ufak bir hacme sahiptir. Zigot daha ilk günlerden hızla bölünmeye başlar. Hala detayları tam aydınlatılamamış bir sürecin sonunda bu zigottan karaciğerden kalbe, kemiklerden deriye kadar bütün organlarımız oluşacaktır. Embriyo daha ilk haftanın içinde rahim duvarına bir sülük gibi asılıp tutunur. Kur'an'da bu aşama asılıp tutunan anlamına gelen alak kelimesiyle ifade edilmiştir. Peygamberimizin yaşadığı dönemde dünyanın herhangi bir yerinde embriyoloji diye bir bilim dalının geliştiğinden de embriyodaki aşamaları tarif eden bir terminolojinin varlığından da bahsedilemez. Zaten optikteki gelişmeler olmadığı için ancak optik araçların yardımıyla görülebilecek süreçlerin tarif edilmesi ve kavramsallaştırılması mümkün değildi. Kur'an'da rahme düşen damlacığın sonrasında asılıp tutunma aşamasına geçtiği tarif edilir. Gerçekten de ilk haftanın sonlarından itibaren embriyo rahme sülük gibi yapışarak bu aşamaya geçer. Arapçada alak kelimesinin yan anlamlarından birisinin sülük olması da Kur'an'ın ifadelerindeki güzelliklerden birisidir. Bu aşamanın ayette belirtilen sıralamada gözlemlenmesi önemlidir. Müminun Suresi 13. Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik. Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük. Alak aşaması başladığında embriyo gözle görülemeyecek kadar küçük bir hacme sahiptir fakat bu küçük hacimde insan bedenini oluşturacak tüm genetik materyal mevcuttur. Embriyo ana rahminde daha sonra milimetreler, daha sonra santimetrelerle ifade edilecek büyüklüğe erişir. Örneğin 6. haftada 1 santime yakın bir büyüklüğe sahiptir. Bu haftada ve daha sonraki birkaç haftada embriyo santimetrelerle ifade edilecek büyüklüğe erişir. Bu dönemde embriyonun hangi bölümünün başı, hangi bölümünün gövdeyi, hangi bölümünün elleri, hangi bölümünün ayakları oluşturacağı çıplak gözle anlaşılabilmektedir. Ama bu organlar tam olarak belirgin değildir. Gelişen embriyoloji biliminden öğrendiğimiz bu bilgilerle şu ayeti beraber düşündüğümüzde ayetteki muazzamlığı daha iyi kavrarız. Hac Suresi 5. Ey insanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda şüphedeyseniz, gerçekten de sizi topraktan, sonra damlacıktan, sonra asılıp tutunandan, sonra şekli belli belirsiz bir çiğnemlik et parçacığından yarattık ki kudretimizi gösterelim. Ve sizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Mudua kelimesi bir çiğnemlik et parçası veya bir parça et anlamına gelmektedir. Gerçekten de embriyo gözle görülebilecek bir et parçası olmadan önce rahime sülük gibi yapışma yani alak aşaması başlar. Daha sonra embriyo gözle görülebilecek bir parça olduğunda ise organların şekli ayette ifade edildiği gibi belli belirsizdir. Embriyonun başı, kolu, bacağı bellidir ama bebeğin nihai şekli aşamalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Oysa modern embriyolojiden önceki bazı kuramlara göre bebeğin çok küçük bir minyatürünün anne rahminde büyüyerek bebeği oluşturduğu iddia ediliyordu. Eğer bu kuram doğru olsaydı, embriyonun küçük bir et parçası olarak görülür olduğu andan itibaren organları da belirgin olurdu. Modern biyoloji, embriyo gelişiminin bir minyatürün büyümesi gibi olmayıp çok kompleks bir inşa süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Embriyo görünür bir et parçası olduğunda aynen ayette denildiği gibi şekli belli belirsiz bir haldedir. Yani embriyonun hangi bölümünün, bedeninin hangi bölümünü oluşturacağı anlaşılabilmektedir. Fakat uzuvlar tam olarak ortaya çıkmamıştır. Rahimlerdeki artma ve eksilme. Rahimlerde gebelik süresi boyunca rahim ağırlığından amniyon sıvısına kadar birçok artış meydana gelir. Daha çok doğum boyunca artışlar meydana geliyor gibi gözükse de artışlarla aynı anda eksilmeler de meydana gelir. Örneğin gebelik sürecinde rahimde kasılmayı sağlayan alfa 1 reseptörleri azalır ve yerine gevşemeyi sağlayan beta 2 reseptörlerinde büyük bir artış gözlenir. Eğer gebelik anında bu eksilme ve artma olmasaydı, herhangi bir sempatik uyarı altında rahim kasılmaya devam edecekti ve bu kasılmalar altında bebek ölecekti. Allah öyle muhteşem bir düzen oluşturmuştur ki, normalde hamile değilken rahimde fazla olan alfa 1 reseptörleri, gebelik sürecinde artan östrojenle progesteron etkisiyle azalmakta ve beta 2 reseptörleri artmaktadır. Kur'an'ın dikkat çektiği bu süreçler üzerine tefekkür, hem Allah'ın annelerimizin rahimlerinde bizi muazzam yaratışından ibretler almamızı sağlamakta, hem de Kur'an'ın ifadelerinin vahyedildiği çağın ilerisinde olduğunu anlamamızı sağlamaktadır. İlgili ayet şöyledir. Rad Suresi 8. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey ölçü iledir. Kur'an'ın çağdaşı olan eserleri, Kur'an'ın inişinden önce insanların yazdıkları eserleri veya inişinden sonraki yüzyıllarda yazılan eserleri incelersek, insan üremesi hakkında sürekli yanlış fikirlerin ortaya konulduğuna tanık oluruz. Orta Çağ boyunca mitolojiler ve temelsiz spekülasyonlar bu konuda kendini gösterdi. 1651 yılında Harvey'in "Yaşayan her şey ilkin bir yumurtadan oluşur ve embriyo aşamalarla oluşur" fikri, embriyolojinin bilim tarihindeki temel aşaması olmuştur. Mikroskobun icadından faydalanılan 17. yüzyılda hala yumurta ile spermin karşılıklı rolleri tartışılmaktaydı. Meşhur doğa bilgini Buffon, embriyonun yumurtadan oluştuğunu düşünen ovistler safında yer alıyordu. Aynı safta yer alan Bonnet, tohumların iç içe yuvalanması kuramını savunuyordu. Kurama göre, ileride doğacak insan döllerinin bütün bireyleri birbirinin içinde yuvalanmış olmak üzere insan türünün ilk annesinin yumurtalığında bulunmaktaydı. Bu varsayım 18. yüzyılda oldukça itibar görmüştür. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, 7. yüzyılda Kur'an'da aktarılan ifadelerin olmasının ve hatalı görüşlerin aktarılmadan embriyonun gelişiminden bahsedilmesinin değerini daha iyi anlarız.